Ayrım 37. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 331. Sevişmeye başladılar. Aureliano sabahları el yazmalarını çözerek zamanını geçiriyor. Öğle uykusu saati gelince nigromantanın kendisini beklediği odaya gidiyordu. Kadın ona önce solucanlar gibi, sonra sümüklü böcekler gibi, sonra yengeçler gibi sevişmesini öğretiyor. En sonunda da onu bırakıp haydutlar gibi sevilmeyi bekliyordu. Sevişmeye başladıktan bir hafta sonra Aureliano, kadının belinde çelik gibi sert, violonsel telinden yapılmışa benzeyen ince bir kemer olduğunu fark etti. Kemerin ucu yoktu, sanki doğarken beline sarılmış, onunla birlikte büyüyüp genişlemiş bir çember gibiydi. Hemen her zaman sevişmelerinin arasında yemek yiyorlar, yatakta çırılçıplak uzanmış olarak, uyuşturucu sıcağın ve pas lekeleri arasında gündüz yıldızları gibi parlayan çinko damın altında bir şeyler atıştırıyorlardı. Nigromantanın ilk kez sürekli bir sevgilisi, kendisinin gülerek dediği gibi kemiklerini çatırdatarak seven tepeden tırnağa bir erkeği oluyordu. Nigromanta giderek romantik hayallere bile kapılıyordu. Oysa o sırada Aureliano, Amaranta Ursula'ya olan gizli tutkusunu ona açtı. Nigromanta ile sevişmesi ona bu tutkuyu unutturmamış, tam tersine deneyleri aşk ufkunu genişlettikçe tutkusu içini düğüm düğüm vurmaya başlamıştı. Aureliano gizli aşkını açıkladıktan sonra da Nigromanta onu eski yakınlık ve sıcaklıkla karşılamayı sürdürdü. Ama hizmetine karşı aldığı paranın kuruşunu sektirmez oldu. Aureliano'nun parası olmadığı zamanlar, Nigromanta deftere yazarak değil de, kapının arkasına çetele atarak tuttuğu hesap pusulasına bir çizgi daha eklerdi. Güneş batarken Nigromanta alanın gölgelerinde dolanmaya çıkıyor, Aureliano ise genellikle o saatte yemekte olan Amaranta Ursula ile Gaston'a selam bile vermeden bir yabancı gibi verandadan içeri süzülüyordu. Sonra odasına kapanıyor, geceleri evi dolduran kahkahaların, fısıldaşmaların, oynaşmaların, cilvelerin, en sonunda mutluluk patlamalarının sesiyle duyduğu heyecan yüzünden ne okuyabiliyor, ne yazabiliyor, ne de düşünebiliyordu. Gaston uçağı beklemeye başlamadan 2 yıl önce de Aureliano'nun yaşantısı böyleydi. Bilge Katalonyalı'nın kitapçı dükkanına gittiği gün de böyleydi. O gün Aureliano dükkana girdiğinde içeride orta çağda hamam böceklerini öldürme yöntemleri üzerinde bir tartışmaya girmiş, ağzı kalabalık 4 çocuk vardı. Aureliano'nun eski kitaplara olan merakını bilen yaşlı kitapçı, babacan bir fesatlıkla onu da tartışmaya soktu. Aureliano hemen bu konuda bildiklerini anlatmaya koyuldu. Hamam böceğinin yeryüzündeki kanatlı böceklerin en eski türü olduğunu, eski ahitte bile sandaletlerle bu böceklerin ezilişinden söz edildiğini, ama bu hayvanların çok dayanıklı olduklarını ve boraksla karıştırılmış domatesten unlu şekere kadar denenmiş bütün öldürme yöntemlerinin boşa çıktığını, insanın dünya kurulalı beri insanlar dahil her türlü canlı yaratığa karşı giriştiği, en eski, en amansız savaşa direnmiş bu hayvanların tam 1603 ayrı türü bulunduğunu, insanların birinci temel içgüdüsü çoğalma itişi ise İkincisinin de hamam böceği öldürme itişi sayılması gerektiğini, hamam böceklerinin insanın doğal yapısındaki karanlıktan korkma duygusundan yararlanarak kuytulara gizlenmekle kendilerini kurtardıklarını, ancak bu arada kendilerinin de öğle güneşine dayanamaz duruma geldiklerini ve orta çağdan beri per omnia secula seculorum olarak hamam böceklerini öldürmenin en etkili yolunun güneş ışığı olduğunu soluk almaksızın bir çırpıda sayıverdi. Bu ansiklopedik bilgi büyük bir dostluğun başlangıcı oldu. Aureliano, öğleden sonraları ömründe ilk ve son edindiği dostlar olan Alvaro, Herman, Alfonso ve Gabriel adlarındaki bu çocuklarla buluşmaya başladı. Aureliano gibi yazılı gerekçelere gömülmüş biri için kitapçı dükkanında başlayıp sabaha karşı genel evlerde sona eren bu patırtılı, tartışmalı alemler görülmemiş bir yenilikti. Bu gece cümbüşlerinden birinde Alvaro'nun belirttiği gibi edebiyatın insanlarla alay etmek için bulunmuş en iyi eğlence olduğu görüşü o güne kadar Aureliano'nun hiç aklına gelmemişti. Bir süre sonra Aureliano bu keyfi davranışlara örnek olanın bilge Katalonyalı olduğunu anladı. Katalonyalı, nohut pişirmek için yeni bir yol bulamayan aklın metelik etmeyeceği görüşünde bir insandı. Aureliano'nun hamam böcekleri üzerinde söylev çektiği günün gecesi, Macondo'nun dış mahallelerindeki bir genel evde karınlarını doyurmak için etlerini veren kızların arasında son buldu. Ev işleten Mama Santa, güler yüzlü, kapı açıp kapatmaya meraklı bir kadındı. Yüzünden eksik olmayan gülümseyişine baktıkça, onun müşterilerin saf dilliğine güldüğü, düşler ötesinde var olmayan bu yeri gerçek sanmalarıyla alay ettiği düşünülebilirdi. Çünkü evde elle tutulabilen nesneler bile gerçek olmaktan uzaktı. Koltuklara ilişince paramparça ayrılıyorlardı. Bozuk gramofonun içine tavuk yuva yapmıştı. Bahçedeki çiçekler kağıttan yapmaydı. Duvarlardaki takvimler ta muz şirketinin gelişinden önceki yılları gösteriyordu. Hiç yayınlanmamış dergilerden kesilme resimler çerçevelenip asılmıştı. Mama, müşterilerin geldiğini haber verince, çevredeki evlerden çıka gelen ürkek küçük orospular bile yapmaydı. 5 yaş daha genç oldukları günlerden kalma, ufalıp çekmiş çiçekli entarileriyle hiç selam vermeden içeri girerler, giysilerin nasıl saflıkla giymişlerse öyle safça çıkarırlar, sevişmenin ateşli anlarında aman tanrım neredeyse tavan çökecek diye bağırıverirler ve 1,5 pezolarını alır almaz doğruca mamaya koşar, sattığı peynirli pidelere parayı yatırırlardı. Mama pidelerin de gerçek olmadığını bildiği için yine sırıtırdı. O sıralarda dünyası Melkiades'in el yazmalarında başlayıp Nigromanta'nın yatağında son bulan Aureliano, bu ufak düşsel genel evde ürkekliğini yendi. Önceleri sevişmenin en güzel yerinde mamanın içeri daldığı ve kızlarının gizli güzelliklerini sayıp döktüğü odalarda Aureliano hiçbir sonuca ulaşamıyordu. Ama zamanla dünyanın bu başa gelince çekilir belalarına öylesine alıştı ki, öteki gecelere oranla daha dengesiz, daha deli bozuk olan bir gece, ufak oturma odasında çırılçıplak soyundu ve akılları durduracak büyüklükteki erkeklik organının üzerinde bira şişesini dengeleyerek bütün evi dolaştı. Mamanın hep o gülümseyişiyle, hiç karşı koymadan ve hiç inanmadan katıldığı taşkın eğlenceleri moda haline getiren de Aureliano oldu. Herman evin gerçekte var olmadığını söyleyerek iddiasını belirlemek için evi yakmaya kalkıştığı zaman da Alfonso papağanın boynunu koparıp kaynayan tavuk yahnisinin içine attığı zaman da mamanın gülümsemesi hiç değişmiyordu. Aureliano 4 arkadaşa ortak bir sevgi ve ortak bir dayanışma ile bağlandığı ve kimi zaman onları tek kişi gibi gördüğü halde yine de Gabriel'e ötekilerden daha çok yakınlık duyuyordu. Bu yakınlık, Aureliano'nun Albay Aureliano Buendia'dan söz ettiği ve yalnızca Gabriel'in onu ciddiye aldığı akşam doğmuştu. Genellikle konuşmalara katılmayan Mama bile ona karşı çıkmış, bir zamanlar gerçekten adını duyduğu Albay Aureliano Buendia diye birinin olmadığını, hükümetin liberalleri öldürmek için bahane olsun diye böyle bir ad ortaya attığını pençeleşerek savunmuştu. Oysa Gabriel, Albay Aureliano Buendia'nın gerçekten yaşadığından hiç kuşkulanmıyordu. Çünkü albay, dedesinin dedesi Albay Herinaldo Marquez'in hem silah arkadaşı hem de içtikleri su ayrı gitmeyen dostuydu. İşçilerin öldürülmesinden söz açıldığı zamansa çevresindekilerin unutkanlığı doruğa varıyordu. Aureliano bu konuyu ne zaman açacak olsa, gerek mama, gerekse ondan daha yaşlı başlı kişiler Aureliano'nun dediklerini kabul etmiyorlar. İstasyonda kıstırılan işçilerin, ceset dolu 200 vagonluk katarın bir masal olduğunu söylüyorlar. Her şeyin adli belgelerde yer aldığını, ilkokul kitaplarına bile geçtiğini ileri sürüyor ve muz şirketinin hiçbir zaman kurulmamış olduğunu da diretiyorlardı. Böylelikle Aureliano ile Gabriel, kimsenin inanmadığı gerçeklere dayanan bir birliktelikle yakınlaştılar. Bu gerçekler onların yaşantısını öylesine etkilemişti ki, ikisi de artık sona ermiş olan ve yalnızca özlemi duyulan bir alemde kalmışlar, günlük dünya çekilen sularla birlikte uzaklaşıp onları bu alemde bırakmıştı. Gabriel nerede olsa orada yatıp uyurdu. Aureliano onu birkaç kez gümüş işliğinde yatırdı. Ancak sabaha kadar yatak odalarında dolanan ölülerin gürültüsünden rahatsız olan Gabriel'i bir türlü uyku tutmuyordu. Aureliano daha sonra Gabriel'i Nigromanta'ya havale etti. Nigromanta, boş olduğu zamanlar onu fazla kullanılmış odasına götürüyor, kapının arkasında Aureliano'nun borçlarından açıkta kalmış yerlere Gabriel'in çetelesini tutuyordu. Düzensiz yaşamalarına rağmen bilge Katalonyalı'nın zorlamasıyla bütün grup sürekli bir şey yapmaya çalışır oldu. Katalonyalı bir zamanlar klasik edebiyat profesörü olmanın getirdiği deneyler ve elinin altındaki az bulunur kitaplarla zenginleşen dükkanıyla onlara önder oldu ve artık kimsenin ilkokuldan fazla okumadığı bu kasabada 5 gence sabaha kadar 37. dramatik durumun ne olduğunu araştırttı. Dostluk denilen şeyi bulmanın büyüsüne kapılan ve Fernanda'nın kötü yüreğiyle yasaklanmış bir dünyanın güzelliklerine varan Aureliano, el yazmaları tam şifreli şiir dizelerine işlenmiş kehanetler olarak çözülmeye başlayacağı sırada onlarla uğraşmayı bıraktı. Ne var ki zaman geçip de genel evlerden vazgeçmeden de her şey için yeterli zaman olduğunu anlayınca, yazıları çözerek son ipuçlarını da bulmadan çabalarını yüzüstü bırakmamak kararıyla yeniden Melkiades'in odasına döndü. O sıralarda Gaston kendini uçağa beklemeye adamıştı ve Amaranta Ursula yalnızlıktan boğuluyordu. Bir sabah Aureliano'nun odasına girerek ''Merhaba yabani'' dedi. ''Bakıyorum yeniden mağarana dönmüşsün ha?'' Biçimini kendi çizdiği giysisi ve kendi dizdiği göbeğine kadar uzanan kolyesiyle dayanılmaz bir görünüşü vardı. Artık kocasının kendisine bağlılığına iyice inandığı için yuları bırakmıştı ve geldiğinden bu yana ilk olarak boş zamanı varmış gibi görünüyordu. Aureliano onu görmesine gerek kalmadan odaya girdiğini anladı. Amaranta Ursula dirseklerini masaya dayadı. Öylesine çaresiz bir görünümü vardı, öylesine yakındı ki Aureliano onun kemiklerinin içinden kopan sesi duyuyordu. Amaranta Ursula el yazmalarıyla ilgilendi. Aureliano tedirginliğini yenmeye çalışarak yitirmek üzere olduğu sesine, çekilen canına, taşlaşmış bir mercan kitlesine dönüşen anılarına dört elle sarıldı ve Amaranta Ursula'ya Sanskritçenin yazgısından, ışığa tutulan kağıdın arkasındaki yazılar nasıl tersinden okunabilirse, zamanın ışığında da geleceği okuma olanağının bulunduğundan, kehanetlerin kendilerini yok etmesinler diye çözülmeleri gerektiğinden, Nostradamus'un yüzyıllarından, ermiş Milanus'un Kantabria'nın yok oluşunu önceden haber verişinden söz etti. Aureliano bir ara konuşmasına ara vermeden, doğduğundan bu yana içinde uyuyan bir içgüdüyle ve kesin kararın kuşkularına son vereceğini düşünerek elini Amaranta Ursula'nın elinin üzerine koydu. Amaranta Ursula, çocukluğunda yaptığı gibi saflıkla onun işaret parmağını yakaladı ve Aureliano sorularına yanıt verdiği sürece parmağını bırakmadı. Birbirlerine hiçbir şey aktarmayan, buz gibi işaret parmakları dolanmış olarak uzun süre oturdular. Sonunda Amaranta Ursula, daldığı anlık düşten uyanarak elini alnına vurdu. "Karıncalar!" diye haykırdı. El yazmalarını filan unuttu, dans ederek kapıya koştu ve kendisini Brüksel'e gönderdikleri gün babasına yaptığı gibi Aureliano'ya parmaklarının ucuyla öpücük yolladı. "Bunları bana sonra anlatırsın," dedi. "Bugün karınca yuvalarına kireç dökmem gerektiğini unuttum gitti." O günden sonra Aureliano'nun odasında bulunduğu tarafta işleri olduğu zaman onun yanına uğramaya ve kocası gökyüzünü incelemeyi sürdürürken Amaranta Ursula da Aureliano'nun yanında birkaç dakika oyalanmaya başladı. Bu değişiklikten yüreklenen Aureliano, Amaranta Ursula'nın ilk geldiği aylardan beri kaçtığı aile sofrasına katılır oldu. Bu durum Gaston'un hoşuna gitmişti. Yemekten sonra bir saatten fazla süren konuşmalarında boyuna ortaklarının kendisine aldattığından yakınıyordu. Ortakları ona uçağı bir gemiye yüklediklerini bildirmişlerdi. Oysa böyle bir gemi hiç gelmemişti. Ve bu gemi Karayipler hattında çalışmayacağı için hiç de gelmeyeceğini, vapur acentesi ısrarla belirttiği halde, ortakları uçağı oraya gelecek gemiye yüklediklerini ileri sürüyorlar, hatta Gaston'u yalan söylemekle suçluyorlardı. Yazışmaları öylesine bir karşılıklı kuşku ve suçlama niteliğine büründü ki, sonunda Gaston kısa bir süre için Brüksel'e gitmeyi ve uçağa teslim alıp dönmeyi tasarlamaya başladı. Ne var ki Amaranta kocasını yitirmek pahasına da olsa Macondo'dan hiçbir yere adım atmamakta kararlı olduğunu belirtince uçak konusu bir daha açılmadı. İlk günlerde herkes gibi Aureliano da Gaston'u velosipetli bir kafadan çatlak olarak görüyor, ona belli belirsiz acıyarak bakıyordu. Sonraları genel evlere gire çıka, erkekleri daha iyi tanıyınca, Gaston'un sessiz sakin halinin dizginlenmez bir şehvetten doğduğunu sandı. Ama Gaston'u yakından tanıyıp, gerçek kişiliğinin halim selim görünüşüne taban tabana zıt olduğunu anlayınca, Gaston'un uçağı beklemesinin bile numara olduğundan kuşkulandı. Gaston göründüğü gibi kafadan kontak değil, tam tersine son derece tutarlı, son derece hesaplı, yetenekli ve sınırsız sabırlı biri olmalıydı. Kendi isteklerini karısına kabul ettirmek için baskı yapmıyor, onu bezdirerek yıldırmak istiyor olmalıydı. Hiç karşı çıkmadan, hiçbir şeye hayır olmaz demeden sonsuz uyum gösteriyor, karısının kurduğu düşlerin boşluğundan usanıp kendi ayağıyla ökseye tutulmasını, bavullarını kendiliğinden toplayıp Avrupa'ya dönme kararını vermesini sabırla bekliyordu. Aureliano'nun eski acıma duygusu yerini büyük bir öfke ve nefrete bıraktı. Gaston'un yöntemi ona çok ters ama çok da etkin görünüyordu. Sonunda Amaranta Ursula'yı uyarmaya karar verdi. Amaranta Ursula, onun yüreğindeki sevginin ağırlığını, kararsızlığı ve kıskançlığı hiç fark etmeden bu kuşkularıyla alay etti. Amaranta Ursula, bir gün şeftali konservesini açarken parmağını kestiği ve Aureliano onun iliklerini ürperten bir coşku ve tutkuyla kanını emmeye koştuğu ana kadar, kadın onda kardeşçe sevgiden öte bir duygu uyandırdığını anlamadı. O günde parmağının emilmesinden duyduğu tedirginlik içinde gülmeye çalışarak, "Aureliano," dedi, "iyi bir yarasa olamayacak kadar kuşkulusun." O zaman Aureliano içini döktü. Amaranta Ursula'nın yaralanan elini tuttu, avucuna öpücükler kondurarak yüreğinin en gizli köşelerini açtı. Gece yarıları nasıl kalktığını, Amaranta Ursula'nın kurusun diye banyoda bıraktığı çamaşırlarına sarılarak nasıl öfke ve yalnızlık içinde ağladığını anlattı. Nigromantayı nasıl kedi gibi hırıldattığını, kulağına nasıl Gaston, Gaston, Gaston diye fısıldattığını, Amaranta Ursula'nın parfümlerini nasıl çalıp aç kalmamak için etlerini satan küçük orospuların boyunlarına sürdüğünü anlattı. Bu duygu patlamasından ürken Amaranta Ursula, parmaklarını sıkmaya, yaralı elini kapanan bir midye gibi yumruk yapmaya başladı. Sonunda hiçbir acı ve acıma duymaz oldu. Eli topazlardan ve zümrütlerden, taşlaşmış ve duyarsız kemikçiklerden örülü bir düğüme dönüştü. Amaranta Ursula tükürür gibi konuştu. "Aptal," dedi. "Belçika'ya hareket eden ilk gemiyle gidiyorum." O günlerde bir akşamüstü Alvaro, Bilge Katalonyalı'nın dükkanına gelmiş, avazı çıktığınca haykırarak son buluşunu haber vermişti. Zoolojik bir genel ev bulmuştu. Altın Çocuk denilen bu yer, kocaman bir açık hava salonuydu. İçinde saatin kaç olduğunu soranlara, sağır edici gıdıklamalarıyla karşılık veren 200'den fazla balaban kuşu vardı. Dans pistini çevreleyen tel kafeslerdeki iri Amazon kamelyalarının arasında çeşitli renklerde balıkçıl kuşları, domuz gibi şişko timsahlar, 12 çıngıraklı yılanlar, ufak yapma göle dalıp çıkan parlak kabuklu bir su kaplumbağası geziniyordu. Kocaman, beyaz, erkek ve pederast bir köpek de vardı. Ama iş karnını doyurmaya gelince köpek federastlığı filan unutup damızlık işi de yapıyordu. Salonun havası yeni yaratılmış bir dünyayı çevreleyen bulutlar gibi yoğundu. Kan kırmızı çiçeklerle modası geçmiş gramofon plaklarının arasında umutsuzluk içinde bekleşen melez güzelleri, insanın dünya cennetinde unuttuğu sevişme yöntemlerini biliyorlardı. Delikanlılar bu düşler serasına ilk gittikleri gece, kapıda salıncaklı koltuğa oturmuş bilet kesen güzel ve suskun yaşlı kadın, beş gencin arasında ince uzun, Tatarlar gibi çıkık elmacık kemikli ve dünyanın kuruluşundan bu yana bitmeyen yalnızlığının izleri çiçek bozuğu gibi yüzüne işlemiş delikanlıyı görünce zamanın tersine işleyip eski günlere döndüğünü sandı. "Aman Tanrım," diye içini çekti. "Aureliano." Savaşlardan çok önce, şan şöhretten çok önce, hayal kırıklığının yitikliğinden çok önce, kendi odasına girdiği ve ömrünün ilk buyruğunu, onu sevmek buyruğunu verdiği şafak vaktinde, lambanın ışığındaki görüntüsüyle Albay Aureliano Buendia'yı görüyordu. Kapıdaki kadın Pilar Ternera'ydı. Yıllarca önce 145 yaşına bastığı zaman yaşını hesaplamak gibi zararlı ve kötü bir alışkanlığı bırakmış, İskambillerin gizli tuzaklarıyla dolu geleceği aşarak anıların durağan ve değişmez zamanında yaşamaya başlamıştı. O akşamdan başlayarak Aureliano, tanımadığı büyük ninesinin şefkatine, sevecenliğine ve anlayışına sığındı. Pilar Ternera, salıncaklı koltuğuna oturur, eski günleri anar, ailenin saltanatlı dönemlerini ve başlarına gelen felaketleri, artık silinip gitmiş olan Macondo'nun görkemli günlerini yeniden canlandırırdı. Bu arada Alvaro gürültülü kahkahasıyla timsahları ürkütür, Alfonso bir hafta önce uygunsuz davranışlarda bulunan dört müşterinin gözlerini oyan balaban kuşları üzerine öyküler uydurur, Gabriel ise durgun ve dalgın melez kızın odasında olurdu. Bu kız hizmetine karşılık para almaz, Orinoco'nun karşı yakasında hapse atılan kaçakçı sevgilisine mektup yazdırırdı. Sevgilisini sınır nöbetçileri yakalamışlar, zorla oturttukları oturak pislik ve pırlantayla dolu verince de deliye tıkmışlardı. Anaç mamasıyla gerçek bir genel ev olan bu yer, Aureliano'nun yıllar süren tutsaklığı boyunca düşlediği dünyanın ta kendisiydi. Orada öylesine mutluydu, kendini kusursuz arkadaşlığa öylesine yakın buluyordu ki, Amaranta Ursula düşlerini yıktığı gün sığınmak için oradan başka yer aklına gelmedi. Göğsünü tıkayan düğümleri biri çıkıp da parçalasın diye içine dökmeye, her şeyi anlatmaya hazırdı. Oysa Pilar Ternera'nın kucağına kapanıp uzun uzun ağlamaktan başka bir şey gelmedi elinden. Pilar Ternera parmaklarının ucuyla onun başını kaşıyarak ağlamasının kesilmesini bekledi ve Aureliano daha aşk acısıyla ağladığını açıklamadan Pilar insanlık tarihinin en eski gözyaşlarını tanıdı. "Olur böyle şeyler çocuğum," dedi. "Şimdi söyle bakalım kimmiş o?" Aureliano söyleyince Pilar Ternera güvercinlerin dem çekişi gibi şakıyarak yayılan o eski şuh kahkahasını patlattı. Bir Buendia'nın yüreğinde onun anlayamayacağı, çözemeyeceği hiçbir şey olamazdı. Çünkü iskambiller ve deneylerle dolu bir yüzyıl, bu ailenin tarihinin tekerrürden ibaret olduğunu, kaçınılmaz inelemelerle ekseni yıpranıncaya kadar sonsuza doğru dönen bir çark olduğunu öğretmişti ona. Gülümseyerek, "Sen hiç üzme canını," dedi. "Şu anda her neredeyse seni bekliyor mutlak." Amaranta Ursula banyodan çıktığında saat 4:30'tu. Aureliano onun yumuşak kıvrımlarla dökülen bornozu ve türban gibi başını sardığı havlusuyla odasının önünden geçtiğini gördü. Ayaklarının ucuna basarak sarhoşluktan sendeleyerek kadının peşinden gitti, yatak odasına girdi. Amaranta Ursula çıkarmak üzere olduğu bornozu ürkerek kapattı. Aureliano kapısı aralık duran ve Gaston'un mektup yazmakta olduğunu bildiği bitişik odayı sessizce işaret etti. Amaranta Ursula sesini çıkarmayıp sadece dudaklarını oynatarak "git," dedi. Aureliano gülümsedi. Amaranta Ursula'yı bir begonya saksısı gibi belinden kavrayıp kaldırdı, sırt üstü yatağa uzattı. Kadının karşı koymasına fırsat vermeden sert bir hareketle bornozu sıyırdı ve teninin rengi, tüyleri, görünmeyen yerlerdeki benleri hep başka odaların loşluğunda düşlenilmiş olan bu yeni yıkanmış çıplaklığın derinliği karşısında başı döndü. Amaranta Ursula, akıllı bir kadına yaraşır biçimde kendini savunuyor, kaygan, esnek, kokulu bir gelincik gövdesine benzeyen incecik bedenini kıvırarak Aureliano'nun böbreklerini tekmelemeye, suratını tırmalamaya çalışıyordu. Ama ikisi de çıt çıkarmıyorlar, açık pencereden, Nisan güneşinin batışını seyreden birinin soluk almasından daha fazla ses etmiyorlardı. Amansız bir çekişme, öldüresiye bir çatışmaydı bu. Ne var ki kesik saldırılardan, ağır, suskun, ölçülü hareketlerden oluştuğu için çekişme yokmuş gibi görünüyordu. Bütün bu boğuşma sırasında petunyalar çiçek açmaya fırsat buluyor ve bitişik odada Gaston havacılık düşlerini rahatça unutabiliyordu. Bir akvaryumun dibinde uzlaşma yolları arayan iki düşman sevgili gibiydiler. Bu amansız ve törensel boğuşma sırasında Amaranta Ursula suskunluğunun akıl dışı ve inanılmaz olduğunu, kocasını önlemeye çabaladıkları boğuşma seslerinden daha da pirelendireceğini anladı. Bunun üzerine sımsıkı kapalı dudaklarını aralamadan, çekişmekten vazgeçmeden gülmeye başladı. Aureliano'yu sözüm ona ısırarak kendini savunmaya koyuldu. Kıvranması gittikçe duruldu. Öyle bir an geldi ki ikisi de hem düşman hem suç ortağı olduklarının bilincine eriştiler ve çekişme alışılmış oynaşmaya dönüştü. Sonra birdenbire sanki oyun yapıyormuş, sanki yeni bir hırçınlık yapıyormuş gibi Amaranta Ursula kendini bırakıverdi ve fırsat verdiği şeyden ürkerek yeniden toparlanmaya davrandı ama iş işten geçmişti. Büyük bir sarsıntı onu kendi yer çekiminin merkezinde hareketsiz bıraktı, olduğu yere mıhladı, kendisini savunma içgüdüsü, ölümün öte yanındaki turuncu ıslıkları, ve görünmez küreleri öğrenmenin merakı karşısında ezilip yok oldu. İçini yırtmaya başlayan kedi hırıltılarını koyvermemek için elini uzatıp bir havlu almaya ve dişlerinin arasına kıstırmaya ancak zaman bulabildi. 37. ayrımın sonu. Sayfa 340.